Ayrım 43.
Ve Bay Düring bu çok kendine özgü bunalım teorisi için gene de kendine bir çömez bulma talihine sahip. Ne yazık ki yığınların eksik tüketimi, yığın tüketiminin yaşama ve çoğalma bakımından zorunlu asgariye indirgenmesi hiç de yeni bir olay değil. Sömüren ve sömürülen sınıflar var olduğundan beri bu olay da vardı. Hatta yığınların durumunun, örneğin 15. yüzyılda İngiltere'de olduğu gibi son derece elverişli bulunduğu tarih dönemlerinde bile bu yığınlar eksik tüketiciydiler. Tüketmek için kendi öz yıllık ürünlerinin tümüne sahip olabilmekten çok uzakta bulunuyorlardı. Öyleyse eksik tüketim binlerce yıldan beri devam eden tarihsel bir olgu olduğuna, oysa pazarın üretim fazlalığı sonucu olan bunalımlarda patlak veren durgunluğu, ancak 50 yıldan bu yana duyulur bir duruma geldiğine göre, yeni çatışmayı yeni aşırı üretim olayıyla değil, ama binlerce yıllık eksik tüketim olayıyla açıklamak için, Bay Düring'in tüm bayağı iktisat yavanlığı gerek. Bu tıpkı matematikte biri değişmez, biri değişken iki büyüklük arasındaki ilişkinin değişmesini, değişkenin değişmesi olayıyla değil de değişmezin aynı kalması olayıyla açıklamak istemeye benzer. Yığınların eksik tüketimi sömürüye dayanan bütün toplum biçimlerinin, öyleyse kapitalist toplumun da zorunlu bir koşuludur. Ama yalnızca kapitalist üretim biçimi bunalımlara yol açar. Buna göre eksik tüketim de bunalımların bir ön koşuludur ve bu işte uzun zamandan beri bilinen bir rol oynar. Ama bunalımların bugünkü varlığının nedenlerini, bize geçmişteki yokluğunun nedenlerini açıkladığından daha çok açıklamaz. Ayrıca Bay Düring'in dünya pazarı üzerine tuhaf düşünceleri de var. Onun gerçek bir Alman öridisi, derin bilgin olarak, sanayinin gerçek özel bunalımlarını Leipzig kitap pazarındaki sanal bunalımlar yardımıyla, denizdeki fırtınayı bir bardak sudaki fırtınayla nasıl açıklamaya çalıştığını görmüştük. Ayrıca bugünkü patronal üretimin pazarıyla birlikte özellikle varlıklı sınıflar çevresine yönelmesi gerektiği sanısına da kapılır ama bu, onu yalnızca 16 sayfa ötede, demir ve pamuk sanayilerini, yani ürünleri ancak son derece küçük bir bölümü bakımından varlıklı sınıflar çevresinde tüketilen ve bütün öteki kollardan daha çok yığın tüketimi için çalışan iki üretim kolunun ta kendisini alışılmış biçimde en önemli modern sanayiler olarak göstermekten alıkoymaz. Hangi yana bakarsak bakalım boş ve çelişik, gelişigüzel bir gevezelikten başka bir şey görmeyiz. Ama pamuklu sanayisinden bir örnek alalım. Eğer oldukça küçük bir kent olan Oldham kenti, Manchester yöresinde pamuk sanayisiyle uğraşan 50 bin 100 bin nüfuslu 12 kadar kentten biri, tek başına yalnızca 32 numara iplik eğiren iyi sayısının 1872'den 1875'e 4 yıl içinde 2,5 milyondan 5 milyona yükseldiğini, öyle ki İngiltere'nin yalnızca orta büyüklükteki bir kentinin Alsas dahil tüm Almanya pamuklu sanayisinin toplam olarak sahip bulunduğu iyi kadar, yalnızca tek bir numara eğiren iye sahip olduğunu gördüyse ve eğer İngiliz ve İskoç pamuk sanayisinin bütün öteki kol ve bölgelerindeki genişleme de hemen hemen aynı oranlarda olduysa, pamuk ipliği ve pamuklu dokuma pazarındaki bugünkü tam durgunluğu, İngiliz pamuk fabrikalarının aşırı üretimiyle değil de İngiliz halk yığınlarının eksik tüketimiyle açıklamak için yüksek dozda bir radikal denge gerek. Dipnot: bunalımların eksik tüketimle açıklanması Sismondi'den gelir ve onda henüz belli bir anlama sahiptir. Rodbertus bu açıklamayı ondan almış ve Bay Düring de o bilinen her şeyi yavanlaştırma biçimiyle bunu Rodbertus'tan kopya etmiştir. Yeter. İktisatta Leipzig kitap pazarını modern sanayi anlamında bir pazar sanacak denli bilgisiz kimselerle tartışılmaz. Öyleyse Bay Düring'in bize bunalımlar üzerine şunlardan başka hiçbir şey söylemesini bilmediğini saptamakla yetinelim. Bunalımlarda yüksek gerilimle gevşeme arasında günlük bir hareketten başka bir şey söz konusu değildir. Aşırı spekülasyon yalnızca özel girişimlerin plansız birikiminden ileri gelmez, Ama bireysel patronların düşüncesizliğiyle kişisel ölçülülük esnekliğine, aşırı sunu, arz, sonucunu veren nedenler arasında saymak da gerekir. Peki düşüncesizlik ve kişisel ölçülülük eksikliği sonucunu veren neden bir kez daha nedir? Kapitalist üretimde kendini özel girişimlerin plansız birikiminde gösteren o aynı plan yokluğunun ta kendisi. Yeni bir neden bulmak için ekonomik bir olgunun yer değiştirmesini ahlaksal bir eleştiri olarak almak da güzel bir düşüncesizlik değil mi? Ama bunalımları bir yana bırakalım. Bundan önceki bölümde bu bunalımların kapitalist üretim biçiminden zorunlu olarak nasıl doğduklarını ve bu üretim biçiminin kendisinin bunalımları olarak, toplumsal altüst oluşun buyurucu araçları olarak ne anlama geldiklerini tanıtlamış bulunduktan sonra, Bay Düring'in bu konu üzerindeki yavanlıklarına yanıt vermek için bir tek sözcük eklemeye gereksinme duymuyoruz. Onun olumlu yaratılarına, toplumun doğal sistemine geçelim. Evrensel bir adalet ilkesi üzerine kurulu, yani can sıkıcı somut olguları dikkate hiç almayan bu sistem, aralarında gelip gitme özgürlüğü ve yeni üyeleri belirli yönetsel yasa ve kurallara göre kabul etme zorunluluğu bulunan bir ekonomik komünler federasyonundan bileşir. Ekonomik komünün kendisi de her şeyden önce tarihsel önemde geniş bir şemadır ve örneğin Marx diye birinin sapıtık yarı önlemlerini çok geride bırakır. Bu komün, bir toprak bölgesine ve bir grup üretim kurumuna sahip olma kamusal haklarıyla ortaklaşa çalışmak ve ürüne ortaklaşa katılmak zorunda olan bir kişiler topluluğu anlamına gelir. Kamu hakkı, üretim kurumları ve doğa ile arı bir kamu hukuku ilişkisi anlamında nesne üzerinde bir haktır. Geleceğin ekonomik komün hukukçuları bunun ne demek olduğunu anlamak için istedikleri denli kafa patlatsınlar, biz bu işten tamamen vazgeçiyoruz. Yalnızca bunun, işçi birliklerinin ne karşılıklı rekabeti, hatta ne de ücretlilik yoluyla sömürüyü dıştalayan kooperatif mülkiyeti ile hiç de aynı şey olmadığını öğreniyoruz. Ve söz sırasında Marx'ta da görüldüğü biçimde bir ortak mülkiyet fikrinin, gelecekle ilgili bu fikir, işçi gruplarının kooperatif mülkiyetinden başka bir anlama gelmez gibi göründüğüne göre, en azından karanlık ve sakıncalı olduğu yumurtlanıyor. İşte Bay Düring'de bol bol görülen ve bayağı niteliği kendisinin de dediği gibi, gerçekten USA yalnızca bayağı soysuzluk sözcüğünü getiren bir fikri sinsice aşılamanın o bayağı küçük yöntemlerinden biri daha. İşte Bay Düring'in Marx'ta ortak mülkiyetin aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal bir mülkiyet olduğu yolundaki o öteki tüketimi kadar temelden yoksun bir gerçeğe aykırılığı daha. Bir şey her durumda açık. Bir ekonomik komünün kendi çalışma araçları üzerindeki kamu hakkı, en azından bütün öteki ekonomik komünler karşısında ve toplum ve devlet karşısında da dar bir mülkiyet hakkıdır. Ama bu hak dışa karşı bir ayrılma akımı olarak davranma gücüne sahip olmamalıdır. Çünkü çeşitli ekonomik komünler arasında gelip gitme özgürlüğü ve yeni üyeleri belirli yönetsel yasa ve kurallara göre kabul etme zorunluluğu vardır. Tıpkı bugün siyasal bir kuruluşa üyelik ve komünün ekonomik yeteneklerine katılma gibi. Demek ki zengin ve yoksul ekonomik komünler olacak ve denge nüfusun zengin komünlere akını ve yoksul komünleri bırakmasıyla kurulacak. Öyleyse Bay Düring her nedenli ürünlerin çeşitli komünler arasındaki rekabetini ulusal ticaret örgütü aracıyla ortadan kaldırmak isterse de üreticilerin rekabetinin devam etmesine hiç ses çıkarmaz. Nesneler rekabetten kurtarılır, insanlar ona bağlı kalır. Bununla birlikte henüz kamu hukuku üzerinde açık fikirlere sahip olmaktan uzak bulunuyoruz. İki sayfa ötede Bay Düring bize ekonomik komünün önce uyrukları bir tek hukuksal özne durumunda toplanan ve bu nitelikle bütün toprağı, konutları ve üretim kurumlarını istediği gibi kullanan tüm siyasal toplumsal alan üzerine yayıldığını bildirir. Buna göre istediği gibi kullanan, tek başına alınan komün değil ama tüm ulustur. Öyleyse kamu hukuku, nesne üzerindeki hak, doğa ile kamu hukuku ilişkisi ve benzeri yalnızca en azından karanlık ve sakıncalı değil, kendi kendisiyle doğrudan doğruya çelişki içindedir de. Gerçekte bu hak hiç değilse her ekonomik komünün aynı zamanda hukuksal özne olduğu ölçüde, aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal bir mülkiyettir ve bu ne üdüğü belirsiz meleze de, yeniden ancak Bay Düring'in ta kendisinde rastlanır. Her durumda ekonomik komün, kendi çalışma araçlarını üretim erekleriyle istediği gibi kullanır. Bu üretim nasıl yapılır? Bu konuda Bay Düring'den bütün öğrendiklerimize göre, komünün kapitalistin yerini alması bir yana tamamen eski usulde. Olsa olsa tarihte ilk kez olarak her bireyin mesleğini seçme özgürlüğüne sahip bulunduğunu, oysa çalışma zorunluluğunun herkes için eşit olduğunu öğreniyoruz. Her türlü üretimin geçmişteki temel biçimi, bir yandan toplum içindeki, öte yandan her üretim kurumu içindeki iş bölümüdür. Düringvari sosyalite, iş bölümü karşısında nasıl davranır? İlk büyük toplumsal iş bölümü kentle kırın ayrılmasıdır. Bay Düring'e göre bu karşıtlık, şeyin doğası gereği kaçınılmaz bir şeydir. Ama öte yandan tarımla sanayi arasındaki uçurumu doldurması olanaksız bir şey olarak düşünmek de tehlikelidir. Gerçekte birinden ötekine geçişte, gelecekte daha da artacağını gösteren belli bir süreklilik derecesi vardır. Daha şimdiden iki sanayi tarıma ve kırsal alana kaymıştır. Önce damıtma işleri, sonra da şeker pancarının işlenmesi, alkol üretiminin yeterince değerlendirilemeyen bir önemi vardır. Ve eğer bazı buluşlar sonucu yeterince geniş bir sanayi çevresinin, kırdaki işletme yerleşimini ve bu çevrenin ham madde üretimiyle dolaysız bağlanımını düzenleyecek bir biçim alması olanaklı olursa, kentle kır arasındaki karşıtlık azalır ve uygarlığın gelişmesi için en geniş temel kazanılmış olur. Bununla birlikte benzer bir perspektif bir başka biçimde de açılabilirdi. Teknik zorunluluklar dışında toplumsal gereksinmeler gitgide daha büyük bir önem kazanırlar ve eğer bu sonuncular insan etkinliklerinin kümelendirilmesi bakımından kararlaştırıcı bir duruma gelirlerse, kır uğraşlarıyla teknik dönüşüm çalışması işlemleri arasında sıkı ve yöntemli bir ilişki kurulmasından doğacak üstünlükleri savsaklamak artık olanaklı olmayacaktır. Oysa ekonomik komünde önemli olan toplumsal gereksinmelerin ta kendisidir. Ekonomik komün, acaba tarımla sanayi arasındaki birleşmenin yukarıda sözü edilen üstünlüklerini kendine tamamen mal etmekte ivedilik gösterecek mi? Bay Düring, ekonomik komünün bu sorunla ilgili konumu üzerindeki en doğru görüşlerini o çok sevdiği genişlikle bize hemen iletmekte kusur edecek mi? Buna inanacak okur çok aldanır. Yukarıda sözü edilen karmakarışık yavan beylik düşünceler, Prusya töresine göre rakı damıtımı ile pancar şekeri sanayisi arasında boş yere dönüp duran o beylik düşünceler, kentle kır arasında şimdiki ve gelecekteki karşıtlık konusunda Bay Düring'in bize bütün söyleyip söyleyebileceği işte bu. Ayrıntıdaki iş bölümüne geçelim. Burada Bay Düring biraz daha doğrudur. Kendini tamamen bir tek etkinlik türüne vermesi gereken bir kişiden söz eder. Yeni bir üretim kolunun yaratılması söz konusu olduğu zaman tek sorun, kendilerini belli bir maddenin üretimine vermeleri gereken belli bir sayıdaki kişinin, kendileri için zorunlu olan tüketimle birlikte, deyim yerinde ise yaratılabilip yaratılamayacağını bilmektir. Sosyalitede üretimin şu ya da bu kolu çok nüfus istemeyecektir. Ve hatta sosyalitede insanların birbirinden yaşama biçimleriyle ayrıldıkları ekonomik çeşitlilikleri bile var. Böylece üretim alanı içinde her şey eskiden nasılsa aşağı yukarı gene öyle kalır. Gerçi geçmiş toplumda düzmece bir iş bölümü egemendir ama bu düzmece iş bölümü nedir ve ekonomik komünde onun yerine ne geçecektir? Bunun üzerine öğrendiğimiz tek şey şu. İş bölümünün kendisi tarafından ortaya konan sorunlara gelince, yukarıda bu sorunların çeşitli doğal uygunluklar ve kişisel yeteneklerle ilgili olgular hesaba katıldığı andan başlayarak çözülmüş olarak kabul edilebildiklerini söylemiş bulunuyoruz. Yeteneklerin yanı sıra kişisel eğilime de bakılır. Daha çok yetenek ve daha çok eğitim gerektiren etkinliklere yükselmenin çekiciliği, yalnızca ve yalnızca söz konusu uğraşa karşı duyulan eğilime ve bir başka şey değil, tam da bu şeyi uygulama, bir şeyi uygulama sevincine dayanır. Böylece sosyalitede yarışma özendirilecek ve üretimin kendisi çekicilik kazanacak ve bu üretimi yalnızca kazanç aracı olarak gören gevşek üretim uygulaması artık işler üzerine damgasını vurmayacaktır. Üretimin doğal bir gelişme izlediği her toplumda ve bugünkü toplum bu durumdadır. Üretim araçlarını egemenlikleri altına alanlar üreticiler değil ama üreticileri egemenlikleri altına alanlar üretim araçlarıdır. Böyle bir toplumda her yeni üretim kaldırıcı zorunlu olarak üreticileri üretim araçlarına yeni bir köleleştirme aracı durumuna dönüşür. Bu özellikle büyük sanayi döneminden önce hepsinden en güçlü olan üretim kaldırıcı için, iş bölümü için böyledir. İlk büyük iş bölümünün kendisi kentle kırın ayrılması, kırsal nüfusu binlerce yıllık bir kafa körlüğüne ve kentlileri de her birini kendi bireysel zanaatının kulluğuna mahkum etti. Bu iş bölümü birilerinin entelektüel gelişme ve ötekilerin fizik gelişme temellerini yıktı. Eğer köylü toprağı ve kentli zanaatını kendine mal ederse, toprak köylüyü ve zanaat da kentliyi bir o denli kendine mal eder. İşi bölerek insan da bölünür. Bir tek etkinliğin yetkinleşmesi, bütün öteki fizik ve entelektüel yeteneklerin kurban edilmesi sonucunu verir. İnsanın bu soluk sararması, en yüksek gelişmesine manufaktürde erişen iş bölümü arttığı ölçüde artar. Manufaktür, zanaatı tekil parçasal işlemlerine ayrıştırır ve bu işlemlerden her birini ömür boyu mesleği olarak tekil bir işçiye verir. Böylece onu bütün yaşamı boyunca belirli bir parçasal göreve ve belirli bir alete zincirler. Manufaktür, işçinin tek bir işteki hünerini bir yığın üretici yeteneği ve içgüdüsü aleyhine zorlayarak onu çoğu organlarından yoksun garip bir yaratık haline getirir. Bireyin kendisi de bir parça işlemin otomatik zembereği durumuna getirilir. Dipnot, Kapital 1. cilt sayfa 373-374. Birçok durumda yetkinliğe ancak işçinin gerçek bir fizik ve entelektüel sakatlanışı ile erişen zembereği. Büyük sanayi maşinizmi, işçiyi makine düzeyinden bir makinenin yalın bir yardımcı parçası düzeyine düşürür. Bir ve aynı aleti yaşam boyu kullanmanın verdiği uzmanlık, şimdi bir ve aynı makineye yaşam boyu hizmet etmenin verdiği uzmanlık durumuna gelir. Makine işçiyi ta çocukluğundan başlayarak parça makinenin bir parçası durumuna sokmak amacıyla kötüye kullanmıştır. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 434. Ve iş bölümü yalnızca işçileri değil ama işçileri dolaysız ya da dolaylı bir biçimde sömüren sınıfları da kendi etkinliklerinin aleti durumuna düşürür. Kafası işlemeyen burjuva, kendi öz sermayesi ve kendi öz kar hırsının, hukukçu kendisini bağımsız bir güç gibi egemenlik altına alan kemikleşmiş hukuk düşüncelerinin, kültürlü sınıflar, genel olarak bir yığın yerel ön yargı ve küçüklüklerin, kendi öz fizik ve entelektüel miyopluklarının bir uzmanlığa uyarlanmış bir eğitimden ve arı bir tembellik de olsa bu uzmanlığın kendisine yaşam boyu zincirlenmelerinden doğan sakatlanmışlıklarının kölesidirler. Ütopyacılar iş bölümünün etkileri üzerine bir yandan işçinin solup zararması, bir yandan da tüm yaşam boyunca bir tek ve aynı işin mekanik, tek düzey yinelenmesiyle sınırlanan çalışma etkinliği üzerine ne düşüneceklerini daha o zamandan çok iyi biliyorlardı. Kentle kır arasındaki karşıtlığın ortadan kaldırılması, eski iş bölümünün ortadan kaldırılmasının ilk temel koşulu olarak Fourier gibi Owen tarafından da istendi. Her ikisinde de nüfusun ülke üzerinde 1600'den 3000'e değin giden kümeler biçiminde dağılması gerekir. Her grup kendi toprak bölgesinin merkezinde ev işleri ortaklaşa görülen dev bir sarayda oturur. Gerçi Fourier şurada burada kentlerden söz eder ama bu kentler de bu saraylardan 4-5'inin bir araya gelmesinden bileşirler. Her ikisinde de toplumun her üyesi tarıma olduğu denli sanayiye de katılır. Fourier'de zanaatçılık ve manufaktür sanayide başlıca rolü oynarlar. Owen da tersine bu rolü daha şimdiden büyük sanayi oynar ve Owen daha şimdiden buhar ve maşinizmin ev işleri çalışmasına sokulmasını ister. Ama tarımda olsun, sanayide olsun, her ikisi de her birey için uğraşların olanaklı olan en büyük çeşitliliğini ve sonuç olarak gençliğin olanaklı olduğunca çok yönlü bir teknik etkinliğe göre yetiştirilmesini isterler. Her ikisinde de insanın evrensel bir pratik eylem aracıyla evrensel bir biçimde gelişmesi ve bölünmenin işe yitirdiği o çekici güzelliğin, önce bu çeşitlilik ve Fourier'in deyişiyle söylemek gerekirse, her özel işe ayrılan çalışma süresinin kısalığı aracıyla ona geri verilmesi gerekir. Dipnot, Charles Fourier, Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire, Bölüm 2, 5 ve 6, Övr Komplet içinde, Cilt 6, Paris 1845. Her ikisi de sömürücü sınıflardan Bay Düring'e kalıt kalan kentle kır arasındaki karşıtlığı, işlerin doğası gereği kaçınılmaz bir şey sayan belli bir sayıdaki kişilerin her koşulda bir tek maddenin üretimine mahkum oldukları ön yargısı içinde, kapalı ve insanın başka hiçbir şeyi değil de şu şeyi yapmakta sevinç bulan, yani köleliklerinden ve daptarıcık yaşamlarından sevinecek denli düşmüş bulunan insanların yaşama biçimine göre ayrılan ekonomik çeşitliliklerini ölümsüzleştirmekte kararlı düşünce biçimini iyiden iyiye aşmışlardır. Bu dala Fourier'in en gözü bek düşlemlerinin bile temelinde yatan düşünce karşısında, bayağı kaba ve yoksul, Owen'ın hatta en zavallı fikirleri karşısında, henüz iş bölümüne adam akıllı köle Şubay Düring, kendini beğenmiş bir cüceden başka bir şey değil. Toplum onları bir plana göre toplumsal olarak kullanmak üzere tüm üretim araçlarının egemeni durumuna geçerek insanların kendi öz üretim araçlarına daha önceki köleliklerini ortadan kaldırır. Toplumun her bireyi kurtarmaksızın kendi kendini kurtaramayacağı açıktır. Öyleyse eski üretim biçimi zorunlu olarak tepeden tırnağa alt üst olmalı ve özellikle eski iş bölümü ortadan kaldırılmalıdır.